kutsal kitaptan, Tanrı sözünden yaptığımız çalışmalara devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz ve bu programımızda Yahuda mektubunun 19. ayetinden başlıyorum yorumu. Aslında 19. ayete geldiğimizde kutsal ruhun gerçekten de beni meshetmeye ihtiyacım olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu ayetler günümüzde her zaman yapılmayan bir ayrımı ele almaktadır. Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişilerdir diyor Yahuda 18 ve 19. ayetlerde. Başka deyişle, ama siz Tanrı tarafından sevilen kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın. Size demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, Tanrı'ya karşı alçak gönüllülük göstermeyerek ve ona bir saygı duymayarak kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Bunlar bölücü, ben merkezli, kutsal ruha tutunmayan kişilerdir. Burada Yahuda 17 ve 18. ayetlerde, ama siz sevgili kardeşlerim, Rabbimiz İsa Mesih'in elçileri tarafından önceden söylenen sözleri anımsayın diyor. Sizlere demişlerdi ki, dünyanın son günlerinde alay edenler, tanrısızlığa yönelip kendi tutkularına göre yaşayanlar olacaktır. Yani inançtan dönen kişilerin arzuları Tanrı'dan ve Tanrı'nın isteğinden farklıdır. 19. ayette Yahuda inançtan dönen kişileri tanımlıyor. Bunlar bölücü, insan tabiatıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişilerdir diyor. Bizlere inançtan dönen kişinin o kadar çok tanımını vermiştir ki, artık onları tanımamanın bir nedeni yoktur. Ben yeniden doğmamış birini, hatta yeniden doğmamış bir vaizi Tanrı sözüyle deneyebileceğimize inanıyorum. Ben Tanrı sözünü bir radyoaktif ölçme aracı gibi kullandığımı söylemek istiyorum. Tanrı sözünü bildirdiğimde radyoaktif ölçme aracı kaydeder ve onu doymuş olanlardan bir tepki alırım. Birçokları bize Tanrı sözünün hayatlarında ve evlerinde bir devrim yarattığını söyler. İmanlı olanlar için bile her şeyi değiştirmiştir. Ama benim gerici olduğumu, Tanrı sözünü bildirmenin akılsızca bir şey olduğunu düşünen bir başka grup insan daha vardır. Demek ki sözün, yani Tanrı sözünün radyoaktif ölçme aracı çalışır ve bunun aracılığıyla yeniden doğmamış kişiyi sınayabiliriz. Bunlar bölücü kişilerdir. İlk olarak Yahuda inançtan dönmüş kişilerin kilisede, inanlılar topluluğunda bölücülüklere neden olacaklarını söylemektedir. Bir yorumcu, Yahuda'nın kilisede bölücülük yaratan kişilerden, kilisenin ortasından bir çizgi çekip bir bölümü diğer bölümden ayıranlardan söz ettiğini söylemektedir. Kilisenin inançtan dönmesine, bölünmesine neden olan liberalizmdir. Liberaller kiliseyi doldurdular ve sonra da kiliseyi bölenlerin muhafazakarlar olduğunu söylediler. Elbette kiliseyi bölenler onlar değildi. Kutsal kitaba bağlı olanlar kilisenin üzerine kurulmuş olduğu büyük doktrinlere, öğretilere sarılanlardır. Sağlıklı inanlılar topluluğunun, yani kiliselerin özgün inanç bildirileri sağlam doktrinlerdir. Bazı noktalarda biraz değişiklik gösterseler bile bütün büyük temellerde hiçbir fark yoktu. Liberallere ilk önce modernizm yanlıları denildi. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorlardı. O ismi hiçbir zaman sevmediler. Ama günümüzde liberal ismini seviyorlar. Ancak liberal kişi teoloji alanında özellikle geniş görüşlü olmak yerine, benim değerlendirmeme göre dünyadaki en dar görüşlü insandır. Doğrusunu isterseniz tehlikeli kişilerdir. Çünkü size öfkeli bir şekilde acılık ve nefretle davranırlar ve size zarar vermekten kaçınmazlar. İnsan doğasıyla sınırlı. Buradaki Yunanca sözcük psikostur ve psikoloji sözcüğü bu sözcükten kaynaklanmaktadır. Bir bireyin, yani benin etrafında dönen bir hayat anlamına gelir. Bireyin her şeyden önemli olduğu egoist bir hayat biçimi haline gelir. Önce ben gelirim, bencildir, doğaldır, yenilenmemiş insanın, yeniden doğmamış insanın hayatıdır. Psiko yani can, kişisel varlığın merkezi, her şeyin benidir. Ruha bağlı olan her adamın yüksek kısmı ve bedene bağlı olan her adamın alçak kısmıdır. Biri tarafından yukarıya, diğeri tarafından aşağıya çekilir. Kendisini aşağı iştahlara veren kişi bedenseldir, sarkikos. Ruhu, penoyama, Tanrı'nın ruhuyla paydaşlık içerisinde olan kişi, varlığının yüksek hedeflerine yöneliktir, ruhsaldır. Yolun ortasında duran, sadece kendisini ve ister hayvanı ister entelektüel olsun, kendi çıkarlarını düşünen bencil adamda ruh batmıştır. Doğal insan, insan doğasıyla sınırlı insan, bir hayvan gibi yaşayan bencil bir insandır. Elde edebildiği bütün parayı ve armağanları elde etmek ister. Sadece kendisi için yaşar. Doğal insan böyledir. Kutsal ruhtan yoksun kişilerdir. İnançtan dönmüş kişiler Tanrı'nın ruhuna sahip değildirler. İçlerinde Tanrı'nın ruhu yaşamaz. Elçi Pavlos Efes'e gittiğinde inanlı olmayıp da kendilerini inanlıymış gibi gösteren kişilere bu soruyu sorduğunu hatırlayacaksınız. Onlar sadece Yahya'nın vaftisini duymuşlardı ve Pavlos onlara iman ettiğinizde kutsal ruh aldınız mı diye sormuştu. Kutsal ruh hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Yahya'nın hizmeti hakkında bir şeyler duymuşlardı ama kendilerine Rab İsa'nın ölümü ve dirilişi öğretilmemişti. Pavlos kendilerine bu şeyleri açıkladığında Mesih'i kabul ettiler ve kutsal ruhu aldılar. İnsanın üç kısımdan oluştuğunu, üçlü bir doğaya sahip olduğunu anlamalıyız. 1. Selanikler mektubunun 5. bölüm 23. ayetinde şöyle okuyoruz. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın, ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. İnsanın bedeni, canı ve ruhu vardır. Yaratılış kitabında insanın yaratılışının anlatılışını dikkatle okursanız, insanın fiziksel olarak topraktan alındığını görürsünüz. Toprakta bedenimize giren 15 öğe vardır. Öldüğümüzde bedenimizle işimiz bittiğinde bunlardan çıkacağız ve bu bedenlerimiz yeniden toprağa dönecekler. İnanlının dirilişinde beden, dirilmiş bir beden olarak dirilecek. Çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Tanrı'nın yaratmış olduğu bu fiziksel insana ne olmuştur? Kendisine can dediğimiz şey verilmiştir. Bu sözcük sık sık yanlış anlaşılan bir sözcüktür. İnsana psikolojik kısmı yani fiziksel evrene yaklaşımında kendisine yol gösteren kısmı verilmiştir. Acıkır ve gidip yemek yer. Eğlence ister ve kendisi için eğlence sağlar. Çok cömert, çok sevilebilir, çok çekici bir insan olabilir ve karizma sahibi olabilir. Birçok kurtulmamış insan böyledir. Hoşa giden insanlardır ve bazen de bütün inanlıların tanıştığım bazı kurtulmamış kişiler kadar lütufkar olmasını isterdim. Kurtulmamış kişiler yüzeyde çok çekici olabilecekleri halde tabii ki içlerinde çok farklıdırlar. Bu insanın psikolojik duasıdır. Ama Tanrı ayrıca insanın içerisine yaşam nefesini ya da rüzgarı, pneumayı, ruhu da üflemiştir. Bu insanın insan ruhudur ve psikolojik olanın üzerindedir. Bu insanın Tanrı'ya bakan, Tanrı için özlem duyan, tapınmak isteyen parçasıdır. Bu yüzden insan üç doğa sahibidir. İnsanda da bir üçlü birlik vardır. Yani insan bir üçlü birliktir. Beden ya da fiziksel kısmı, can ya da psikolojik kısmı, ruh ve ruhsal kısmı vardır. Psikolojik yönü Yahuda'nın 19. ayette insan doğasıyla sınırlı dediği kısmıdır. İnsanın düşüşünde aslında ne olmuştu? İnsanın üç kısımlı doğasını üç katlı bir eve benzetmekten hoşlanıyorum. 1. katta yemek odası ve mutfak vardır. Bu fiziksel tarafıdır. 2. katta kütüphane ve müzik odası vardır. Bu psikolojik tarafıdır. En üst katta tapınak, tapınılacak bir yer vardır. Bu da ruhsal olan taraftır. En üst katta ayrıca Tanrı sözü vardır. Çünkü insan Tanrı'nın ruhu kendisine yol göstermeden onu anlayamayacaktır. Doğal insan Tanrı sözünü istemez bile. Ruhsal olan üst kattaydı ama düşüşte insan ruhsal bakımdan öldü ve ev alt üst oldu. Fiziksel yan en üste çıktı. Günümüzde doğal haliyle insan öncelikle fizikseldir. Et ve patates en çok öncelik verdiği şeylerdir. Ayakta kalmak hayatın ilk yasasıdır. İnsan fizikselliği bakımından hayvanlar gibidir ama insan aynı zamanda da psikolojiktir, utangaçtır, müzikten hoşlanır, güzelliği sever ve ahlaksızlığa düşkündür. Yahuda'nın burada sözünü ettiği bu alan insanın duyumcu kısmıdır. Öyleyse düşüşte insanın ruhsal kısmı ölmüştür. İnsanın artık Tanrı için bir kapasitesi kalmadı. Hatta şimdi Tanrı'nın bir düşmanı oldu. Ancak sizler ve ben Mesih'e gelip ona kurtarıcımız olarak güvendiğimizde bize yeni bir doğa verildi. Ve bu yeni doğa şimdi Tanrı'nın kutsal ruhuna karşılık verebilir. Ama hala o eski doğaya sahibiz. Hala bedenseliz ve benlikte yaşayabiliriz. Paulus Romalıların 8. bölümünde bu konuda çok şey söylemiştir. 5. ayette şöyle yazar. Benliğe uyanlar yani doğal insan, inançtan dönmüş insan benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri, bu kişiler Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışırlar ve bunu düşünürler. Sadece bununla ilgilenirler. 6. ayette de şöyle devam eder. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Daha aşağı olan yani psikolojik ve duyumcu doğanızda yaşadığınızda Tanrı'ya karşı ölüsünüzdür ve onunla hiçbir paydaşlığınız yoktur. Yuhanna onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz der. Ama ruhta yaşayan ve Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışan kişi Tanrı'nın istediği şeyleri yapar. Onun ruhu aşağıya inmez ve benliğin yapmayı istediği şeyleri yapmaz. Elçi Paulus Romalılar 8:7'de çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır der. Bu Adem'in Tanrı'dan kaçmasının nedeniydi. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez eğemez de eski benliği Tanrı'ya itaat ettiremezsiniz. İnsanı ıslah edemezsiniz. Romalılar 8:8-9 bize şöyledir. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa ya da yaşadığından ötürü benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir der. Benlikte Tanrı'yı hoşnut edemezsiniz. Onu ancak ona teslim olduğunuz ve onun sizi kullanabileceği yere geldiğinizde hoşnut edebilirsiniz. Bu beni bir insan iman ettiğinde ne olduğunu yakınlaştırıyor. Bizler iman etmeden önce suçlar ve günahlarda ölüydük. Yürüyebiliyorduk, fiziksel olarak yürüyorduk ama ruhsal bakımdan ölüydük. Kişi müjdeyi duyduğu zaman Tanrı'nın ruhu müjdeyi onun yüreğine uygular ve Mesih'e güvenir. Onun yeniden doğduğunu söyleriz. Ruhsal doğa yeniden doğmuştur ve şimdi Tanrı için bir kapasitesi vardır. Bu yeni doğada hiçbir güç yoktur. Bu yüzden kutsal ruh onun içerisinde yaşamak üzere gelir. Paulus, ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil, ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir dediğinde söylemeyi istediği şey buydu. Yani kutsal ruhun içinizde yaşaması Tanrı çocuğu olduğunuzun işaretidir. Kutsal ruh, İsa'ya iman ettikten 10 gün sonra aldığınız bir şey değildir. İman ettiğiniz anda kutsal ruhu almadıysanız iman etmemişsiniz demektir. Çünkü yeniden doğmamızı sağlayan kutsal ruhtur. Bizler ruhtan doğmuşuzdur. Kutsal ruh sadece size yardım etmek için değil, aynı zamanda sizin Tanrı sözünü yorumlamanız için de oradadır. Ve bundan sonra Tanrı sözü sizin için akılsızlık olmaz. Çünkü önünüzde yepyeni bir dünya ve yeni bir yaşam açılmıştır. Ancak Paulus'un Galatyalılar 5:17'de sözünü ettiği bir mücadele devam etmektedir. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Yani bunlar birbirine karşı savaşır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. İnanlının içerisinde iki dua vardır. Eski dua, bu alçak dua, insanın bu psikolojik kısmı Tanrı'ya arkasını dönmek ister. Ruhsal kısım Tanrı'ya doğru dönmeyi ister. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız bu çatışmayı iyi bilirsiniz. Ona sırtınızı çevirmeyi istediğiniz zamanlar vardır ve ona dönmek istediğiniz zamanlar vardır. Çoğumuzun Hristiyan hayatının inişli çıkışlı olmasının nedeni budur. Bugün çok yükseklerdeyizdir. Her şey harikadır ama bir bakmışsın ki yarın düşeriz. Bir aşağı bir yukarı. Böyle olmaması gerekir ama ne yazık ki çoğumuzun Hristiyan hayatımızın bizim için böyle olduğunu itiraf etmemiz gerekir. 1. Korintoslar 15:45'te Paulos dirilişten söz eder. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu, son Adem ise yaşam veren ruh oldu. Birinci Adem'le son Adem arasındaki fark budur. Aden bahçesindeki Adem'le çarmıhtaki Rabbisa arasındaki fark budur. Rabbisa yaşam veren ruh olabilmek için hayatını vermeye geldi. Paulos 46 ve 47. ayetlerde şöyle devam ediyor. Önce ruhsal olan değil, doğal olan geldi. Ruhsal olan sonra geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan göktendir. Ben Adem'in düşmeden önceki haliyle günümüzde yeniden doğmuş kişi arasındaki büyük farkın bu olduğunu düşünüyorum. Bizler bugün Tanrı'nın çocuklarıyız ve bizlere Tanrı için bir kapasitesi olan ruhsal bir dua verilmiştir. Başlangıçta insanın en büyük duası Tanrı'nın onun için nefesini üflemesi olmuştu ama bu düşünülebilen bir ruhtu. Bugün bizler günahlı olan bir doğaya sahibiz ve bu bedene sahip olduğumuz sürece de bu günahlı doğaya sahip olmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu bedeni yönetir. Bu insanın psikolojik kısmıdır. Psikolojik çalışmaya ilk başladığımda bir keresinde psikoloji eğitimi görmüştüm. Psikolojinin insan canının etütü olduğunu söylemişlerdi. Sonra bundan uzaklaştılar ve psikolojinin insanın aklının etütü olduğunu söylediler. Sonra davranışçılık, daha sonra da Freudçuluk geldi ve insan hakkındaki teorilerini alıp psikolojik ya da hatta akılsal her şeyden uzaklaştırdılar. İnsan bir robot ya da bir bilgisayar gibi görülmeye başlandı. Belirli bir düğmeye basarak her zaman ondan aynı tepkiyi görürsünüz. Bunun sonucu olarak psikolojinin önce canını sonra da aklını kaybettiği sözü ortaya çıkmıştır. Onlar yeniden buldular mı, bulmadılar mı bilmiyorum. Benim burada vurgulamayı istediğim şey benliğin insanın aşağıya çektiği ve ruhun insanı yukarıya çektiğidir. Yahuda bu inançtan dönenlerin hiçbir zaman ruhun dünyasına girmediklerini söyler. Kutsal ruhtan yoksun kişilerdir. Duyumcudurlar. Hiçbir zaman psikolojik konumun üzerine çıkmazlar. Bu yüzden bir Tanrı çocuğu olup olmadığınızı görmek için kolaydır dostum. Paulos Galatyalılar 5. bölüm 19-21 ayetlerde benliğin işlerini sayar ve eğer hayatınızda bunları üretiyorsanız benlikte yaşıyorsunuzdur. Bundan sonra 22 ve 23. ayetlerde ruhun meyvesini sayar. Hayatınızda bu şeyler varsa Tanrı çocuğusunuz. Ama inançtan dönmüş kişinin hayatında bu şeyler yoktur. Bunlara sahip olamaz çünkü Tanrı'nın ruhuna sahip değildir. Bunun üzerine biraz zaman harcadım çünkü sizler ve benim kendimizi anlamamızın ve biz Hristiyanların yani Mesih'e iman edenlerin neden bütün bu çalışmalar ve sıkıntılara sahip olduğumuzu anlamamızın önemli olduğunu düşünüyorum. İki tane duamız vardır. Mezmur yazarı müthiş ve harika yaratılmış olduğumuzu söylemiştir. 139:14'te. İnsan çok karmaşık bir yaratıktır. Günümüzde insan topraktan alınan bir bedenle yaşar ama Tanrı için bir kapasitesi vardır. Tanrı'ya tapınmayı ve ona hizmet etmeyi isteyen adam, İsa Mesih'e iman aracılığıyla bir Tanrı çocuğu olabilir dostum. Bu harikulade bir şeydir.